Ayrım 16.
THKO ekibi. Şimdiye kadar genellikle Mahir Çaya'nın siyasal eylemci ve de ideolojik önderliğindeki THKC örgütünün belli başlı önderlerinin düşüncelerini, geçmişi değerlendiriş açılarını inceledik. Gördük ki aynı davalarda aynı suçlardan yargılananlar bugün geçmiş olayları bambaşka açılardan görüyorlar. Şimdi Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan'ın liderliğindeki THKO örgütünden cezaevinde kalmış ya da bu örgütün görüşlerine katılmış olanların görüşlerini öğrenelim. Niğde cezaevinde Halkın Kurtuluşu adlı yayın organınca savunulan görüşleri benimsediklerini söyleyenlerin adlarını sıralayalım. Mustafa Yalçıner, Hacı Tonak, Metin Güngörmüş. Bunlar Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla birlikte yargılanıp önce idama, sonra da ömür boyu hapse mahkum olanlar. Sefa Asım Yıldız ve Hasan Ataoğlu ise jandarma eski genel komutanını kaçırmaktan ötürü mahkum olanlar. Bu görüşü benimseyen öteki hükümlülerin adları şöyle: Yavuz Yıldırım Türk, İstanbul THKO davası, Ertan Günçiner, Aydın Çubukçu, Denizli Ziraat Bankası soygunu, Hasan Kirteke, Mehmet Şahin, Ali Büyükyiğit, Gökhan Harmandalıoğlu. Ankara DGM'den mahkum. Sevinç Aktaş. Evet, bu hükümlüler adına Mustafa Yalçıner konuşuyor. İki konu üzerinde durmak istiyorum. Bu konulardan birincisi, bugün ne yapmalı sorusu. İkincisi de faşizmle mücadelede eylem biçimleri ne olmalıdır? Bunlar nasıl ortaya çıkar? Ve şimdiye kadar uygulanan eylemlerin yanlışlığı. Bunlar üzerinde duracağım. İçinde bulunduğumuz dönemde başlıca sorun faşizme karşı mücadeledir. Demokrasi mücadelesidir. Bazıları demokrasi mücadelesinden bağımsızlık hedefine giden bir mücadele sonucu çıkarıyorlar. Bu yanlış. Bizim bu dönemde yaptığımız emperyalizme karşı mücadele ederken, emperyalizme karşı mücadeleyi içerideki gerici sınıflara karşı yapılan mücadeleye tabi kılmak. Bu noktada bazıları, son zamanlarda ortaya çıkartılan bir teori var. Üç dünya teorisi. Buna bağlı olarak, Rusya'yı tek ve yalnızca baş düşman haline getirip buna karşı mücadele ederek buna karşı Türkiye'deki bütün hakim sınıfları birleştirmek ki dünyada da aynı yolu izleyerek dünyada da ne kadar gerici güç varsa başta Amerika olmak üzere batılı emperyalistler ve onların her ülkedeki uşakları bunları birleştirerek bir mücadele vermek istiyorlar. Böyle bir mücadelenin hem Türkiye'de hem dünyada yanlış olduğu gerçekler tarafından gösteriliyor. Yalçıner, mücadelenin yönetimi elinde tutan sınıflara karşı verilmesinin doğru olduğunu söylüyor. Birçok ülkede faşist diktatörlük bulunduğunu, ülkemizde de reformist bir yönetimin faşizm olgusuna maske görevi yaptığını ileri sürüyor. İki görüş var. Birincisi faşizme karşı mücadeleyi CHP'nin tekelinde götürmek. Meseleyi bir tarafta faşistler, onun karşısında CHP reformizmi şeklinde ele almak. Bu meseleyi doğrudan doğruya bir hükümet değişikliği olarak görmek yanlışlığına götürüyor. Oysa faşizm nedir? Faşizm bilinmeyen bir konu değil, incelenmemiş bir konu değil, öyle havadan düşme bir konu değil, belli temelleri olmayan bir konu değil. Bu doğrudan doğruya içerideki gerici sınıfların, komprador tekelci burjuvazinin ve toprak ağalarının devleti yönetme biçimi. Yalçıner bundan sonra faşizm olgusunu tanımlıyor. Faşizmle mücadele edebilmek için önce faşizmden ne anladığımızı ortaya koymak gerekir diyor ve bu konuda benimsediği tanımları veriyor. Temeller komprador, tekelci burjuvazi ile toprak ağalığına dayanırsa mücadele de bu sınıflara karşı yürütülmelidir diyor. Buna karşı ne yapmak gerekir? Faşizmin temellerine yönelmek, emperyalistlere, bunun içine sosyal emperyalistler de girer. Mücadeleyi yürütmek. Şimdi CHP reformistleri ne yapıyorlar? Bunların yaptıkları faşizme karşı mücadele ediyorum diye doğrudan doğruya faşizmi güçlendirmek. Yalçıner'in görüşü böyle. Daha sonra CHP hükümetinin bazı antidemokratik önlemler aldığını, örneğin işçi ücretlerinin dondurulmasını istediğini, okullarda öğrenci derneklerinin çalışmalarını kısıtlayan yönetmelikleri kabul ettiğini söylüyor. Faşizme karşı mücadelenin reformist platformda yürüyemeyeceğini anlatıyor. Benim asıl sormak istediğim soru, 12 Mart öncesi eylemleriydi. Soruyorum. O günden bugüne görüşlerinizde bir değişiklik oldu mu? Geçmişi nasıl görüyorsunuz? Kapitalist sistem içerisinde hakim sınıfların kitlelere yönelik sömürü ve baskısı yer yer zaman zaman kapitalizmin krizleri dediğimiz çeşitli devre ve aşamalardan geçerek ilerlemiştir. Kitle mücadelelerini tayin edici faktörlerden birisi budur. 12 Mart'ta çeşitli devrimci gruplar bu meseleyi kavrayamadılar. Bu meseleyi göremediler. Bunlar devrimin gerçek durumu olgunlaştıracağını anlayamadılar. Onlar derken ben de onların içindeydim o zaman. Şimdi yeni bir perspektifle meseleye yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorduk. Biz bir grup adam çıkarsak, elimize silah alırsak, mücadele etmeye başlarsak devleti zedeleyebiliriz. Önce devletin çürük olduğunu, kof olduğunu gösterebiliriz. Sonra da devirebiliriz. O zamanki anlayış budur. Ki bu çeşitli örgütlerce savunuldu. Dar örgütlerdi bunlar. Silahlı dar örgütlerdi. Fakat bunların hem pratik bakımdan hem de ülkemizde Marksizmin kavranması ilerledikçe teorik bakımdan giderek yanlış olduğu kavrandı. Burada soruyorum. Peki bu saplantı içinde olan arkadaşlar var mıdır? Vardır tabii diyor ve devam ediyor. Çeşitli eylem biçimlerini herhangi bir kişi, grup veya kendisine önce adını takan bir parti yaratamaz, ortaya çıkaramaz. Ben şunu yapmak istiyorum diye kafana koyduğunda bunu iradi olarak yapamazsın. Bir mücadele biçiminin ortaya çıkması, o ülkenin toplumsal ve sosyal yapısının değişmesine bağlıdır. Ben elime silah alırsam devleti yıkarım. Geçmişte böyle düşünüyorduk. Olmaz. Çeşitli mücadele biçimleri mutlaka ve mutlaka kitle mücadelesinin getirip ortaya koyacağı biçimler olacaktır. Peki devrimcilerin yapması gereken nedir? Yalçın Er bu soruyu da şöyle yanıtlıyor. Ülkemizde henüz proleter devrimci bir parti yoktur ama kurulacaktır. Bunun yapması gereken şey nedir? Kitle mücadelesinin aldığı çeşitli biçimleri organize etmek, yönlendirmek ve örgütlemektir. Yoksa kendi kafasına göre çeşitli mücadele biçimleri ortaya koymak ve bunları uygulamaya sokmak değildir. 71 sonrası ortaya konulan eylem biçimleri taklit edilmeye çalışılıyor. Aynı şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu geniş ölçüde geçmişin karikatürü olmaktan da öteye gidemiyor. Geçmişte devrim yapmak isteyenlerin önünde başka bir deney yoktu. Ülkemizde o zaman Marksist bir parti de yoktu. Neyin nasıl yapılması gerektiği de bilinmiyordu. Herkes el yordamıyla bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Fakat durum bugün böyle değil, farklı. Yani onlar bir ölçüde mazur görülebilir. Fakat bugünküler mazur görülemez. Daha sonra Yalçın Er'e geçmişin öz eleştirisini yapmak gerekmez mi diye soruyorum. Öz eleştiri gereği var. Yalçın Er, geçmişin öz eleştirisinin yapılması gerektiğine inananlardan. Geçmişin köklü bir öz eleştirisini yapmak gerekir. Öyle yüzeysel değil. Soruyorum. Kim yapacak bu öz eleştiriyi? Biz yaptık diyor. Nerede yaptınız diyorum. Yayın organımızda diyor. Silahlı hareketlerin küçük burjuva kökenli hareketler olduğunu söyleyen Yalçın Er, devrimci hareketler doğrudan doğruya faşizme yaramıştır. Yollu eleştirilere karşı çıkıyor. Küçük burjuvazinin ezildiği, sömürüldüğü, baskı altında tutulduğunu anlatan Mustafa Yalçın Er, küçük burjuva kökenli silahlı hareketler bu baskıya karşı öfkeyle oluşup gelişiyor diyor. Küçük burjuvazinin perspektifi dardır. Ne yapmışlardır? Yaptıkları şey geçmişte görüldü. Doğru bir siyaset ortaya koyamadılar. İstedikleri kadar devrim heyecanına sahip olsunlar, devrimi gerçekleştirme şansına sahip değillerdi. Dar bir grubun mücadelesiyle her şeyin hallolacağını sanıyorlardı ki bu mümkün değildi. Devrimin kitlelerin eseri olduğu çok kimse tarafından kabul ediliyor. Yalçın Er, Nurhak Dağları'nda yakalananlardan biri. Soruyorum, dağa çıkarken ne bekliyordunuz? Bir darbe, bir askeri ihtilal, böyle bir bilgi, umut ya da sezginiz var mıydı? 12 Mart sırasında böyle bir darbe olacağı söyleniyordu, konuşuluyordu. İşte sol junta gelecek, sağ junta gelecek, şu olacak, bu olacak. Bunlardan kuşkusuz toplumda yaşayan fertler olarak bizlerin de haberi vardı. Haberimiz vardı ama darbeye yönelik bir çalışma yapalım, darbenin gelmesini kolaylaştıralım, işte biz de bu darbe sonunda bir etkinlik kazanalım. Böyle bir düşüncemiz yoktu. Soruyorum, bir proleter partisi yok, kitlelerle bağınız yok, hareketiniz boşlukta kalmadı mı? Yanıtlıyor, havada kaldı, açmaza düştü. Yine soruyorum, proletarya partisi yok bugün, sizin söylediğiniz anlamda. Küçük burjuva kökenli bir hareket aynı hataları işlemez mi? Yine yanıtlıyor. Aynı hatayı işler. Kafasını duvara vurmak zorundadır. Başka bir şey olamaz. Yani çıkar, parlar, çeşitli yerlere gider, bomba koyar, çeşitli silahlı eylemler yapar, fakat sonuç alamaz. Belki ismini duyurur, fakat devrimi gerçekleştiremez. Bir başka sorum daha vardı. Geçen yıl örneğin Hakim Binbaşı Yaşar Değerli'nin arabasına patlayıcı madde kondu. 1971'de Hüseyin Cevahir'i öldüren Yarbay Cihangir Erdeniz, kimliği bilinmeyen kişilerce öldürüldü. Bunlar hakkındaki görüşlerini sordum. Yaşar Değerli'yi ve Cihangir Erdeniz'i herhalde savunacak değilim elbette. Bunlara yönelen bu tip eylemlerle devrimin gerçekleştirilmesi imkansızdır. Bu tip eylemler tasvip edilecek eylemler değildir. Başarı şansı yoktur. Bu yanıtı aldıktan sonra gençlik ne yapmalı? Daha doğrusu devrimci gençlik ne yapmalı diye soruyorum. Yanıtı alıyorum. Gençlik sınıfsal niteliği dolayısıyla birçok yanlışa kaynaklık edebilir. Gençler proleter devrimci hareketin gösterdiği yolda ilerleme azmiyle dolu olmalı. İşçi sınıfının peşinden sürüklenmeye razı olmalı. Üsteliyorum. Geçmiş ile bugün arasında kendi hesabına bir bağ kurabiliyor musun? Tabii diyor. Geçmişteki çizgimi küçük burjuva ihtilalcisi bir çizgi olarak değerlendirdim. Geçmişteki çizgimi tamamen değiştirdim. Şimdi savunduğumuz tamamıyla değişik bir çizgidir. Biz mücadeleyi şöyle ele aldık. Bir yanda hakim sınıflar, öteki tarafta dar bir silahlı grup. Şimdi bu doğru olamaz. Biz kendi irademize tabi kılmaya çalıştık her şeyi. Burada da soruyorum. Nurhak Dağı'na çıkarken kitlelerin sizleri destekleyip desteklemeyeceklerini kestirememiş miydiniz? Yanıt bir çeşit öz eleştiri niteliğinde. Önemli hatalardan bir tanesi kitlelerin birden mücadeleye katılacaklarını beklemekti. Ama dünyanın hiçbir yerinde kitlelerin seyirci durumundayken kendi dışlarında yürütülen bir mücadeleye katıldıkları görülmemiştir. Kitleler kendi mücadelelerini kendileri yürüterek ve bu mücadelede tecrübeleriyle pişerek ilerlerler. Ve kitle mücadelesi o mücadelenin içinde yer alarak o mücadelenin zorluğuna, işte yavaş gelişmesine, sancılarına katlanarak ancak yükselebilir. Ama o mücadeleyi yürütmek için mücadelenin içinde olmak gereklidir. Geçmişte biz bunu kavrayamadık. Bekledik ki kitleler gelsin, bizim mücadelemize katılsın. Geçmişte en büyük hatalarımızdan biri parti meselesini kavrayamamış olmamızdır. Sanıyorduk ki parti kuracağımız dar küçük silahlı çekirdeğin içinden çıkacak. Halbuki böyle bir şey de olamaz. Partinin çıkacağı yer neresidir? Parti proletaryanın bağrından çıkar. Onun için işçi sınıfının içinde çalışmak gerekir.